Ayrım 18.
Zekiye köye kavuşmadan babasına bir haber uçurup Huvat'ı acele şehre getirdi. Zekiye kendini alıp gelecek kimse çıkmayınca köyde kaldı. Halit kurduğu tuzağa beğenip o değilden annesine çıtlattı. Atiye günahtan korkmayan oğlunun yüzüne tükürdü. Gavurun böyle tuzak kurmayı akıl edemeyeceğini söyleyip oğlunun yanından geri çekildi. Oğlunun niyetini gelinini duyurdu. Zekiye birden kül gibi oldu. Atiye kül gibi olan gelinine akıl verdi. Yerinde olsam gitmem dedi. Zekiye, garipsedim köyü diye bir ağıt tutturdu. Ağıdı inada bindirdi. Seyit'i yanına alıp giderse oğlunun bahanesini Halit'in kendini gelip getireceğini söyledi. Halit oğlunu karısıyla bir köye göndermeyeceğine yemin içti. Atiye hangisine laf anlatacağını şaşırdı. Bir gelinin bir oğlunun başına vardı. Bir gelinin adını bir oğlunun sövüp saymasını dinledi. Sonunda oğlunu suçlu buldu. Zekiye'yi oğlunu kucağına verip köye gizlice yollamaya karar verdi. Tuzak öyle kurulmaz böyle kurulur deyip Zekiye'yi Seyit'le bir kuş gibi köye uçurdu. Halit evde elini bir oraya bir buraya attı. Seyit'i bulamadı. Atiye'nin üstüne yürüdü. Annesine el kaldırdı. Atiye eline iş yakışmasın diye oğluna intizar etti. Halit çarpıp kapıya gitti. Atiye oğlunun arkasından divanın üstüne çöktü. Gözleri delinmiş gibi saatlerce şıpır şıpır yaş döktü. Dirmit beni de ağlatacaksın sus kız diye annesinin ellerini tutmaktan, gözlerinin yaşını silmekten yoruldu. Atiye'nin döktüğü yaşlar tek tek içine doldu. Sonunda kalkıp o da öbür divanın üstüne yumuldu. Bu defa Atiye Dirmit'in başına dikildi. Sana ne ben ağladıysam kız dedi. Dirmit annesi ağlama diye yalvardıkça sarsıldı, hıçkıra hıçkıra boşaldı. Sana ne olur mu kız diye diye kalkıp başını cama dayadı. Islak kirpiklerin arasından sokağa bakmaya başladı. Sokak Dirmit'in kirpiklerindeki ıslaklığı görünce kaç bana gel diye el etti. Dirmit bir küskünlükle omuz silkti. O omuz silktikçe sokak gel gel diye fısıldadı. Sesini iyice yumuşattı. Dirmit sokağın sesini duymamak için kulaklarını elleriyle kapattı. Sokak bu defa eline kocaman kara bir perde aldı. Perdeyi bir açtı bir kapıdı. Dirmit'e denizin üstünde uçuşan ak kuşları, rüzgar vurdukça dalları yere eğilen ağaçları, oradan oraya savrulan çiçek tozlarını, renk renk kağıtlarla donanmış duvarları, yollarda gülerek yürüyen insanları gösterdi. Dirmit'in yüzüne bir tebessüm yayıldı. Gözlerini kırpmadan perdenin bir açılıp bir kapanmasına daldı. Sonra birden yerinden kalktı, pencereyi açtı. "Geliyorum, bekle," diye bağırdı. Sokak dudaklarını büküp gülümsedi. Dirmit açıp kollarını sokağa indi. Sokağa iner inmez Halit'in Atiye'nin kulağında uğuldayan sesleri dindi, içi açıldı. Sokak bir uzayıp bir kısalarak, bir asfaltlar kuşanıp bir küçük kara taşlara sarınarak Dirmit'e yol gösterdi. Onu üstünde ak kuşlar uçuşan denize götürdü. Dirmit gözlerini denize verip bir koca taşın üstüne oturdu. Bir kuşlara, bir çırpınan suya baktı. Bir o deniz içine aldı, bir deniz Dirmit'i. Deniz içindeyken heyecandan yüreği ağzına geldi, denizin içindeyken korkudan. Dirmit o günden sonra babası gibi suya tutuldu. Nereye gitse suya doğru çekildi. Eve her gelişinde bir daha evden dışarı çıkmayacağını sanıp korkuya kapıldı. Korkusu gittikçe büyüdü. Evde duramaz, oturamaz oldu. Bağıra çağıra kapıları açıp kaçtı. Kendini deniz kenarındaki taşın üstüne attı. Deniz gece inince gözünün içine ışık sıkıp Dirmit'i eve kovaladı. Dirmit gece denize küstü. Sabah gidip barıştı. Dirmit denizle barışıp koklaşırken Atiye sabahtan akşama kadar puhu kuşu gibi cam önlerinde dikildi. Kızının yolunu gözledi. Bir ağladığı bir kızına büyük bir korku vermesi, sokağa çıkartmaması için Tanrı'ya yalvardı. O yalvardıkça Dirmit anne korkusu kaybetti. Yanında belinde dolaşan annesi mi el mi bilemedi. Gece şiir yazdı, gündüz gelip denize okudu. Evini evlilikten, annesini annelikten, kardeşlerini kardeşlikten, babasını babalıktan reddetti. Sokakları eve etti, ağaçları, duvarları, bulutları, evleri kardeş, denizi anne, göğü baba. Dirmit'in sokaktan ve şiirden başka her şeyini inkar ettiği sıralarda Seyit, bembeyaz dişlerini asker ocağında karartıp eve döndü. Döndüğü gün sen hepimizi inkar ediyormuşsun öyle mi kız deyip Dirmit'i dövdü. Ardından ellerinin topçu eli olduğuyla, yumruklarının gülle gibi ağır olduğuyla övündü. Dirmit geri çekilip Seyit'in yüzüne uzun uzun baktı. Sonra "Amma özlemişim seni lan" deyip Seyit'in yanına oturdu. Kulağına eğilip usulca askerde şiir yazıp yazmadığını sordu. Seyit abisi ve bacısı gibi akıldan olmadığını söyleyip Dirmit'i susturdu. "Benim şiirim şirket" deyip gözlerini tavana dikti. Tavanda ne gördüyse yerinden kalktı, sokağa çıktı. O çıkınca Atiye gelip Dirmit'in yanına oturdu. Bir merakla "Aklın bir gelip bir gidiyor mu yoksa kız?" diye sordu. Dirmit "Benim aklım başımda" deyip terslendi. Atiye, Dirmit'in abisini tanımasına sevinmekten kızının üstüne varmadı. Bir köşeye çekilip beni de tanıt ya Rabbim diye Allah'a yalvardı. O yalvarırken Seyit gidip kahvede Halit'i buldu. Halit'e sormadan yokluğunda Dirmit'e nelerin olduğunu sordu. Dirmit'in önünü almadığı için onun sokağa gitmesinden abisini sorumlu tuttu. Halit, Dirmit'in arkasını bir iki kovaladığını, onun yılgın tay gibi başı önünde dolanıp durduğunu söyledi. Seyit'i kızın üstüne fazla varmaması için tembihledi. Gittiğinde, ettiğinde bir kötülük olmadığını yemin etti. Ama Seyit, abisine yüreğinin çok genişlemiş olduğunu söyleyip onu kardeş kaygısı tutmamakla suçladı. Halit, bir iyice kaygı tuttuğunu, Dirmit'in üstüne gidecek bir sebep görmediğini söyleyip Seyit'e terslendi. Seyit, daha ne sebep görecektin lan deyip Halit'in yanından kalktı, tekrar eve çıktı. Gel bakalım kız deyip Dirmit'i dizinin dibine oturttu. Onunla güzel güzel konuşacağını, sıkıntısı neyse halledeceğini yeminle kardeşine duyurdu. Soracağı şeylere yalansız, korkusuz cevaplar istediğini bildirdi. Dirmit gözlerini yere indirdi, bir sıkıntım yok dedi. Seyit üstüne üstüne gitti, üsteledi. Atiye onun inat edince konuşamayacak bir geberesici olduğunu oğluna işittirdi. Seyit, İşmar edip annesini dışarı yolladı. Yeniden bir sevdiğin mi var yoksa kız diye Dirmit'in ağzını aradı. Sonunda peki deyip Dirmit'in yanından kalktı. Ona şiir yazmayı, sokağa çıkmayı yasakladı. Dirmit oturduğu yerden kalkamadı. Omuzları küt diye düştü. Düşen omuzlarına, titreyen ellerine, kilime, divanlara, camlara, duvarlara küstü. Atiye kuş gibi gelip korkuyu kaybeden kızına yetişen oğluna dualar ede ede içeri girdi. Yüreğim bir soğudu ki deyip bir köşeye çekildi. Dirmit annesi tesbih çekerken kilimin üstüne ağız üstü kapaklandı. Kapaklandığı yerden gece yarısına kadar kalkmadı. Seyit ikide bir gelip başına çöktü. Atiye tesbih çekmeyi bırakıp Dirmit'in kulağına türlü dil döktü. Sonunda yattığın yerde kalasın deyip üstüne bir yorgan örttü. Dirmit herkes uyuduktan sonra usulca yorganı üstünden attı. Evin içinde parmaklarının ucuna basa basa dolandı. Sonra kapıyı açıp aralığa çıktı. Ses etmeden helaya geçti. Seyit'e uzun bir mektup yazdı. Mektubu katlayıp Seyit'in başucuna koydu. Yavaşça yorganın altına sokuldu. Sabaha kadar gözlerini kırpmadı. Seyit gelip yorganı başından kaldırıncaya kadar yerinden kalkmadı. Seyit mektubu eline alıp sabah Dirmit'i karşısına oturttu. Atiye'yi Halit'i işmar edip aralığa çıkardı. Dirmit'in yazdığını bir de kendisinin ona okuyacağını, yazdığına iyice bir kulak vermesini istedi. Mektubu okuyup bitirdi. ''Sen şimdi ben şiir yazarım mı diyorsun yani?'' dedi. Dirmit hiç ses vermedi. Gözlerini yere indirdi. Seyit, ''Ağzın yok mu kız senin?'' dedi. Ne söyleyecekse doğru dürüst niye ağzıyla söylemediğini sordu. Dirmit yine suskun, gözleri yerde, put gibi durdu. Seyit öfkeyle Dirmit'in omuzlarından tutup sarstı. Dirmit gözlerini Seyit'in gözlerinin içine dikti, ağzını açtı. Var gücüyle bağırdı. Ağzından hiç ses çıkmadı. Seyit ellerini Dirmit'in omuzlarından çekti. ''Sesin mi çekildi kız?'' dedi. Dirmit'in yanaklarından sicim gibi yaş indi. Seyit koşup Halit'le Atiye'yi içeri çağırdı. Atiye ne yazmış diyerek içeri daldı. Halit koşup mektubu eline aldı. Bir merakla okudu. Ters ters Seyit'in yüzüne baktı. Mektubu elinden fırlattı. Atiye yumulup mektubun üstüne düştü. Halit Dirmit'in yanına çöktü. Kulağına eğildi. Kalk kız şiir yaz dedi. Dirmit dudaklarını büküp usulca güldü. Gözlerinden dudaklarına tuptuzlu iki şiir döküldü. Atiye Seyit'i dünya gözüyle gördükten, Dirmit'in de dizleri kırılıp sesi soluğu içine çekildikten sonra ölümü ister oldu. Yüreğine gününden evvel hadi kurtuluyorsun tepinmekten deyip müjdeyi verdi. Sırtındaki sancıya, içindeki yaraya ölüm hazırlığına başladığını bildirdi. Nuber'e haber yollayıp yanına çağırdı. Kızından çocuğa kaldığının haberini aldı, sevindi. Seyit'i Mahmut'un yanına gönderdi. Mahmut gitarını alıp bir iki günlüğüne eve geldi. Annesine gitarı bülbül gibi öttürdüğünün müjdesini verdi. Atiye, ''Eh oğlum başka kaygım kalmadı öyleyse.'' diyerek gözlerini Mahmut'un yüzüne dikti. ''Cenazeme gitarla gel emi.'' diyerek sitem etti. O gün iyiye kötüye başka söz söylemedi. Gözlerini bir oğlundan bir oğluna çevirdi. Baka baka hepsini uyuttu. Onlar uyuduktan sonra tek tek başlarına gidip oturdu. Son kez oğullarını kokladı. Dirmit'in saçlarını okşadı. ''Yüzün bana benziyor, kaderim benzemesin, arsız it.'' deyip iki yanağından öptü, gidip yatağına yattı. Kocasıyla geliniyle helallaşamadığını ama ona karşılık Nuber'in çocuğa kaldığını, müjdesini aldığını söyleyip Azrail'i çağırdı. Azrail Atiye'yi duymadı. Atiye bir çağırdı, bir sancılara dayanamadığını söyleyip yalvardı. Bir naz etmemesini söyleyip laf attı, Azrail hiç o yerli olmadı. Atiye, ''Şu Allah'ın ettiğine bak.'' deyip yatağın içinde doğruldu. Şimdi niye öldürmüyorsun beni yani sen diye kafa tuttu. Yıllarca evlat kardeş hasretiyle kendisini terbiye ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de sancıyla mı kendini terbiye etmeye kalkıştığını sordu. Ardından işi Azra ile kavgaya bozdu. Ya canımı al ya sancılarımı diye tutturdu. Ne dedi ne ettiyse Azrail gelip göğsüne çökmedi. Atiye'yi alıp istediği yere götürmedi. Atiye öfkesinden rahmiyle şişip eline gelen ceyriyle yüreğiyle kavgaya tutuştu. Ne çırpınıp duruyorsun Duraz deyip yüreğine vurdu. Ciğerine uyuz ite ciğer olaydın diye bir intizar savurdu. Arsız ete düşesin saç üstünde pişesin yara diye bir laf da yarasına dokundurdu. Kendimle kavgaya tutuştum seni unuttum belleme deyip kafasını yukarı kaldırdı tavana tavana salladı. Ölümü aratma kafir gelirim kuş olur uçarım geri gelirim sırlarını ele veririm diye son son Allah'a bir korku verdi. Ama verdiği korku içine düştü. Ölmez kalırsam böyle diye en son bir ağıt tutturdu. Ağlarken sırtındaki sancı eline bir koca taş aldı, içine içine vurmaya başladı. Atiye yatağın içinde iki büklüm oldu. Karnının üstüne kalın bir yastık koydu, başını yastığa dayadı. Yaşının yarısı yastığa aktı. Gözlerini yumup sabaha kadar karanlığa daldı. Atiye'nin Azra ile göğsüne oturtamadığı gecenin sabahında Halit erkenden kalkıp giyindi. Bir süsle merdivenleri indi. O gün Halit eve gelmeden Atiye oğlunun güzel haberlerini aldı. Onun yanında bir kızla Akçalıların oturduğu kahvenin önünden üç kez bir aşağı bir yukarı geçtiğini, kızının dizinin bir karış üstünde bir kolsuz entari giydiğini, saçlarının tepesinde topuz ettiğini, bir elini sallandırıp bir elini Halit'in beline verdiğini öğrendi. Öğrendiğine sevindi. Hele Allah'ın bir bildiği varmış ki öldürmedi beni dedi. Oğlunu akşam bir tuzakla merdivenlerden karşıladı. İnsan kahvenin önünden geçireceği kızı annesinden saklamaz diye lafa başladı. Lafı tez vakitte kızı görmek istediğine getirdi. Zekiye'nin ardından attı tuttu. Kızın geleceği gün baklavalar açacağına yemin billah etti. Halit'i bir sevinme aldı. Sevincinden evin içine sığamadı. Kızın gözlerinden, sesinin kadifeliğinden, huyunun iyiliğinden Atiye'ye haberler vermeye başladı. Atiye, öyle mi oğlum, sesi kadife, gözleri billur mu oğlum diye diye oğlunun ağzından lafı alıp ortaya döktü. Sabah erkenden hamurun başına oturdu, baklavaları açtı. İkindiye evi temizleyip baklavanın tatlısını döktü. Pencerenin önüne çöktü. Eli yüreğinde beklemeye başladı. Derken Halit'le kız köşeden çıktı, kol kola sokağa geçti. Atiye pencerenin önünden kalktı. Dilime yüreğime kuvvet ver ya Rabbim deyip kapıya durdu. Kızı içeri buyur etti. Halit'i bir işmarla kapıya dikti. Kapıyı oğlunun yüzüne örttü. Güzel kızmışsın diye lafa girdi. Oğlun bir cahillik etmiş deyip kıza Zekiye'yi haber verdi. İstersen yüzleş diyerek Halit'i sesledi. Halit bir merakla içeri girdi. Atiye kıza oğlunun yüzünü gösterdi. Kız gözlerini yere dikti. Halit'in yüzündeki merak uçtu, yüzü kireç gibi oldu. Atiye o değilden oğlunun yanına sokuldu. Elin kızının başına ne çökmedin yalan diye usulca sordu. Halit eğilip kıza baktı. Kız kıpkırmızı oldu. Sonra sararıp soldu. Kalkıp gitti. Kız bir ağıtla kalkıp gidince Atiye elin kızını kandıran oğlunun önüne yalanın üstüne baklava iyi gelirmiş lan deyip tepsiyle baklavayı koydu. Halit tepsiye bir tekme savurdu. Baklavaların üstüne basıp kapıyı çarptı. Alıp başını gitti. O gitti. Onun ardından o akşam Akçalıların evlerine Atiye'nin oğluna ettiğinin haberi yetişti. Evlerde dert tasa unutuldu. Gece yarılarına kadar Halit lafı konuşuldu. Kimi gezdirmiş hevesini almış iyi etmiş dedi. Kimi kahvenin önünden geçerken Halit'in içeridekilere göz ettiğini söyledi. Kimi kızın giydiği entarinin kıçını gösterdiğini beğenip onu söyledi. Kimi de olan baklavayı olmuş dedi. Baklava lafının ardından şehirdeki tüm akçılıları bir gülme aldı. O geceden sonra Halit'in adı baklavaya basan kaldı. Huvat oğlunun baklavaya bastığından habersiz yine torbalar ve torbalar dolusu havadisle geldi. Halit Zekiye'nin gelmeyeceğini boşa umundu. Zekiye köyde kapı bırakmayıp ne kadar soğuyan yürekte sevda bitirmeye yarayacak ot, öğüt, taş varsa hepsinden Halit'i yakıp kavurmaya yetecek kadar koynuna kafasına doldurup Huvat'la bir güp diye içeri girdi. Onu görünce Halit'in eli ayağı boşandı. Huvat'a hoş geldin edip oğlu Seyit'i bir iki sevdi, söylene söylene merdivenleri indi, kahveye gitti. O gitti, Huvat köyden havadis vermeye başladı. İlkin gittiği avları, yediği davetleri saydı döktü. Arkasından Ermenilerin Gigi'yi bırakıp gittiklerini söyledi. Atiye, Huvat Gigi lafını açınca Çerçi Boğuz'u hatırladı. Gavurluğu kendi başına ya, bir iyi insanlık eledi. Köy köy dolaştırdığı sepetlerin, keçe şalvarların eskimek bilmediğinden söz etti. Huvat, Gigi'ye koyun abdallıların sahip çıktığını söyledi. Kız görsen Gigi'ye bir güzel cami yapmışlar dedi. Ruzgo ağayla camiye bakmak için kalkıp Gigi'ye nasıl gittiklerini anlattı. Atiye, "Camiyi ne unutmadın mıydı lan?" deyip Huvat'a laf dokundurdu. Huvat, "Ne vakit unuttum kız?" deyip Allah'tan Atiye'nin yalanından kendisini korumasını istedi. Atiye, kocasına sırtı pullu balıkları yıldız yaptığı, "Ben sudan geldim" deyip suya taptığı günleri ne çabuk unuttuğunu sordu. Beyaz çubuklu şeytan pantolonunu sakladığını, öbür dünyaya giderken onu yanına alacağını, işte kocamın giydiği pantolon, bakın benim günahlarımın kayıtlı olduğu defterden bu pantolonun hesabını düşün diyeceğini duyurdu. Huvat Atiye'ye ağız tadıyla bir çift laf konuşturmadığını söyleyip terslendi. Şişeleri götürmeyi unutma kız dedi, sustu. Zekiye kalkıp köyden yüklendikleri torbaları içeri getirdi. Bir yandan gelinlerin kaynatasının yanında çekinmeden konuşmasına nasıl şaştıklarını anlatıp güldü. Bir yandan kim kime kaçmış, kim köyden göçmüş, duyduğunu, gördüğünü deyip bulgurları, erişteleri ortaya köydü. Kaynanasına kocasını yakıp kavurmak için getirdiği taşların, otların haberini verdi. Erkeğin koynuna uyurken girmek lazım geldiğini, uyuyan erkeğin koynuna giren kadını peri kızı sanıp büyülendiğine dair duyduklarını, dinlediklerini anlattı. Atiye oğlunun büyü tutacak bir oğula benzemediğini, büyü tutsa bile büyünün bir kez denizin üstünden geçtikten sonra bozulduğunu gelinine duyurdu. Yaktığı karabiberlerin sanki neden işe yaramadığını sordu. Halit'in birincisinde ayıkamadığını ama ikincisinde büyüye ayıkıp bir motora atlayıp denizin üstünde gidip gelmiş olabileceğini söyledi. Oğlunun onca kitabı okuduktan sonra büyüye tutulmasına artık imkan kalmadığını gelinine bildirdi. Uyurken de Halit'in koynuna girmemesi, durduk yerde kocasını huylandırmaması için tembihledi. Atiye diyebileceği kadarını gelinine dedi. Zekiye, kaynanımın bir bildiği olmasa niye bunları bana söylesin demedi. Bir baş 150 otu tohumunu Atiye'ye yalvar yakar her birine 40 yasin okuttuğu 40 çörek otu tohumunun arasına kattı. Koynundan çıkarıp tohumların arasına ufak beyaz bir taş attı. Onları gözünün önüne koyup eline tığını aldı. Bir solukta küçük bir torba örüp çıkardı. Torbanın dibine bir kat sarımsak kabuğu yatırdı. Kabuğun ardından tohumları taşı torbaya koydu. Torbayı götürüp kapının üstüne astı. Atiye'nin içine o torbayı götürüp kapının üstüne asınca bir korku düştü. İçinden "Seyitane tutar devin mi kılır sonra" diye geçirdi. Zekiye'yi sesledi. "Ben bunu kocam Halit'e yaptım de kız" diye tembihledi. Zekiye içinden 3 kez "Ben bunu kocam Halit'e yaptım" diye geçirdi. Halit'in kendine kul köle olması, sonra da bir iş bulması için ardından bir de dilek tuttu. Kaynanasına kocalarını ısındırmak için kapı üstüne torba asan 7 gelinin muradına erdiğini duyurdu. Halit'in gelip uyumasını beklemeye koyuldu. Atiye yaptığının kuvvetli bir şey olduğunu biliyorsa hemen bu gece diye acele etmesinin lüzumsuz olduğunu söyledi. Bir iki gecelerin bitmediğini işittirdi. Zekiye almayınca "bu gece peri kızı olursun inşallah" deyip yatıp uyudu. Dirmit'in Zekiye'nin tohumlardan, taşlardan sevda uğunması içine koydu. Yattığı yerden gözlerini torbaya verip 40 kara çörek otu tohumunu 40 gül goncasına dönüştürüp bir masal uydurdu. Masalını dinleye dinleye o da yatıp uyudu. Dirmit'in arkasından Seyit gelip yatağına girdi. Neden sonra Halit gölge gibi içeri süzüldü. Zekiye onun geldiğini anlar anlamaz tuzak uykusuna yattı. Halit usulca yatağına sokuldu. Bir iki dönüp uykuya geçti. Zekiye kımıl kımıl kalkıp Halit'in yanına gitti. Bir hevesle koynuna girdi. Hevesi kursağında kaldı. Ne etti ne dediyse Halit cinli gibi bağırarak yerinden doğruldu. Onun bağırmasına masallarla, dileklerle, sistemlerle uyuyan kim varsa uyandı. Atiye koşup gelinini Halit'in elinden kurtardı. Zekiye peri kızı olamadı. Gece yarısı ağlayan gelin oldu. Atiye gelinini ağlarken görünce içinin çok yandığını, intizar ederse şıp diye tutacağını söyleyip oğluna intizar etmedi. Yalnızca onu kendi vicdanına havale etti. Gelinini ite peri kızı olmayacağını söyleyerek Halit'in ayağının dibinden kaldırdı, yatağına yatırdı. Huvat baba yanında karı dövülmeyeceğine dair nasihatler verdikten sonra uykuya geçti. Uykuya geçerken karının tenha bir yerde dövülmesi lazım geldiğini haber verdi. Atiye kocasının tenhalarda uyumasını dileyip bir daha uyanmamasını kendisini öldürmeyen Allah'tan istedikten sonra oğlunun uykuya geçmesini bekledi. Yine de şeytan dürtüklerdi deyip Zekiye'yi peri kızı olmaya bir daha heves etmemesi için tembihledi. Geri gelip yatağına sokuldu. Seyit çoktandır lafını etmemesine rağmen yine de delikanlı ruhu olduğundan, bu yüzden de karı dövmeyi erkeklik saymadığından seyre kalkmadı. Yorganı başından çekip görmesiyle gözlerini yumması bir oldu. Dirmit'in 40 gonca gülü açmadan soldu. Gece yarısından sonra 40 çörek otu, 40 gözyaşı oldu. Atiye ertesi sabah tenhalarda uyuyup kalmayan, evin içinde kendisine inat ediyormuş gibi dolaşıp duran kocasını "gel yanıma herif" deyip yanına çağırdı. Çok şükür bir nuberi olsun kurtardık diye lafa başladı. Lafı babalığını bil demeye getirdi. Halit'in baklavaya basmasını, adını baklavaya basına çıkarmasını anlattı. Dirmit'in yokluğunda sokağa kaçtığını çıtlattı. Kendisinin Azra ile kavgaya tutuşup büyük bir düşman kazandığını, çıksa çıksa onunla ancak başa çıkabileceğini duyurdu. Azrail'in şimdilik inat ettiğini ama elbet günün birinde inadından vazgeçeceğini, onu kandırır kandırmaz alıp başını gideceğini haber etti. Haberinin arkasında Seyit'in gelir gelmez şirket türküsü çağırmaya başladığını, başına bir şey getirmesinin yakın olduğunu ekledi. Evin gidişatını beğenmediğini, gözünün arkada kalacağını söyledi. Ardından içini çekip, "kızımı şiire bıraktım, bir oğlumu gitara, bir oğlumu şirketlerin başına, en büyük oğlum da koynunda yatmaya kıyamadığı, yüzüne bakmaya doyamadığı karısına bıraktım. Ben geldim mi diyeyim lan, geldin ki ne geldin demezler mi bana" deyip kocasına öte dünyaya hangi yüzle gideceğini sordu. Bir akıl istedi. Lafını çocuklarını gece gündüz evlat kaygısı çeken babalarına bıraktım demesinin, sevine sevine sorguya çıkmasının yeri varken, niye öte dünyada rezillik çekeyim, çoluğunu çocuğunu yoluna vurup gelenlerin yanında boynunu bükeyim diye sorup bitirdi. Huat'ı bir düşünce aldı. Düşün düşün işin içinden çıkamadı. Halit'le Seyit'i yardıma çağırdı. "Ananız ne desin lan?" diye onlara sordu. Seyit, "işi arsızlığa vursun" dedi. "Annesinin benim gücüm imkanım buydu, bu kadarını yapabildim. Verseydin de daha çoğunu yapsaydım" diye diklenmesinin en iyisi olacağını söyledi. "Kızım hep şiir yazacak, oğlum bir gün şirket kurmayacak değil ya" deyip üstüne varırlarsa "bize bağırdığı gibi bağırsın" dedi. Halit Seyit'in "desin bağırsın" demesine kızdı. "İt gibi kapılmaktan başka bir şey bilmez misin sanlan" dedi. Kardeşinin yüzüne dik dik baktı. Huat daha iyi bir aklı varsa durmayıp söylemesini Halit'ten istedi. Halit az düşündü, "benim için" diye lafa girdi. "Onu doğuracağımı bir taş doğursaydım desin" dedi. Elinin tersiyle dolan gözlerini silip annesinin kendisi yüzünden sitem etmesini söyledi. Seyit içinse boyunun kısa oluşundan bir hasetliğe düştüğünü, ne kadar önünü almaya çalıştıysa hasetinin yenilmediğini söylemesinin iyi olacağını bildirdi. Halit'in lafı Seyit'in zoruna gitti. "Senin de boyun kavak, aklın savak oğlum" dedi. Ardından abisinin iddia nedir bilmediğini, her şeye boynunu büktüğünü, sıkıya gelince işi ağda döktüğünü yüzüne vurdu. El alem arkasından güldükçe Halit benim abim demeye utandığını söyledi. "Karısından soğuyan bir sen mi varsın lan" dedi. Kendisi gibi iddiacı olsaydı şirketi çoktan kurup insan içine çıkmış olacaklarını, annelerini kara kara düşündürmeyeceklerini söyleyip sustu. Halit, "elimin ermeyeceği dalda gözüm yok benim aslanım" dedi. Seyit, "yoktu da mühendisliğe niye göz diktin lan" diye terslendi. Huat oğullarına dalaştıklarının yettiğini duyurdu. "Şuradan kalk git nizahçı it" deyip Seyit'i başından kovdu. Seyit yüzünü eğip dışarı çıktı. Halit yeniden annesine vereceği akıllara döndü. Dirmit için ne diyeceğim diye kaygı tutmasının bir yeri olmadığını söyledi. "Canımız sıkıldıkça tepesine bindik bunalttık, derinine inemedik kızın, bakma sen şimdiki haline" dedi. Onun Seyit'e yazdığı mektubu okuyunca içinin çok sızladığını söyledi. Onun için annesinin içlene içlene yangın etti yüreğini benim kızım demesini istedi. Mahmut için onu bir buldum bir kaybettim, yüzünü geceden geceye gördüm demesinin iyi olacağını söyledi. Yine de yan kesici olmadı, çok kötü bir yola sapmadı, yüreği doğruymuş ki bir iş sahibi oldu, buna da şükür desin dedi. Nuber için deyip sustu, gözlerini yere dikti. "Annem duymasın ya, o kız yerinde hiç rahat değilmiş gibi geliyor bana" dedi. Huat'ın yüreği yekindi, "bir bildiğin varsa saklama lan" dedi. Halit kocasının eve barka uğramadığını, Nuber'i yoklamaya ne zaman gittiyse boynunu hep bükük gördüğünü söyledi. "Ayağını uyduramadı gittiği yerin adetlerine" dedi. İçini çekti. Huat, Atiye'nin öte dünyada en çok Nuber'i kurtardığına güvendiğini, onun yüzü gözü hürmetine günahlarının yarısının defterinden silineceğini sandığını söyledi. "Durumu Atiye'yi açmak şart, yanlış laf konuşmasın gidip oralarda" dedi. Halit babasına yemin verdirdi. "Bir ona seviniyor, bırak sevinsin" dedi. Huat, Atiye'nin gidip oralarda duyacağına, kendilerinden duymasının, hazırlıklı olmasının daha iyi olacağını söyledi. Halit, "bakarsın haline sevinmesine bakıp Nuber'in durumunu ona açmazlar" dedi. Huat, oraya gidenin her şeyinin açıldığını, kılın kırk yarıldığını söyleyip sustu. Bir düşünceye daldı. "Aklı erer diyorsan bir de Dirmit'e danışalım lan" dedi. Halit yanlarına Dirmit'i çağırdı. "İçimizde bir okuyan sen varsın" diye lafa başladı. "Annemiz ölümü arıyor biliyorsun kız" dedi.